cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Size 95 kanalından ulaşıyoruz bir süredir bildiğiniz gibi. Ayrıca internette de bizi dinleyebilirsiniz.
Evet, ama biz bu arada evlerimizdeyiz. Programlarımızı evden yapmaya devam ediyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Ve tekrar radyoda canlı canlı program yapacağımız günlerin hayalini kurmaya da devam ediyoruz. Ama Melis'in dediği gibi uzakta da olsak bize her zaman e-mail ile ulaşabilirsiniz.
Evet, sinefiller@gmail.com e-mail adresiniz. Bu hafta sinemalarda bir gerileme görüyoruz. 3 film var. Gerçi daha önceki haftalarda da sayı olarak çok ancak hani nitelik nicelik her zaman paralel gitmiyor. Bu sefer biraz daha ilginç filmler var. Ama hep dediğimiz gibi sinemaya gitmek hala riskli bir durum. Yine de biz kısaca tanıtalım haftanın yeni filmlerini. Gerçi bir tanesini zaten tanıtmıştık. Unhinged, Dengesiz. Birkaç hafta önce girecekti gösterime. Son dakikada ertelendi. Bu hafta görünüyor. Derek Bort'un yönettiği filmde Russell Crowe, Karen Pistorius ve Gabriel Bateman başrollerde.
Evet, bu da stresli şehir hayatında bir noktada çivisi çıkan bir adamın öfke hikayesi diyebiliriz. Sinemada bunun farklı yorumlarıyla karşılaştık yıllar boyunca. Bu sefer çivisi çıkan kişiyi Russell Crowe canlandırıyor.
Evet, biraz o açıdan Falling Down'la karşılaştırılıyor. Michael Douglas'ın oynamış olduğu, ama o zamandan beri hani şiddet dozu da arttı. Amerika'da daha polarize oldu. Bütün onların da etkileri var tabii filmde. Ama yani bu öfkelenenler de yine beyaz erkekler oluyor. Diğer insanların öfkelenme ve bunu şiddete çevirme hakkı mı yok acaba, yoksa şiddete çevirmiyorlar mı, ya da filmi mi yapılmıyor diye sormadan edemiyorum.
Yani ben susayım azıcık.
Evet, yani bütün toplu katliamları da düşününce, eline silah alıp okula dalanları falan aslında hani... Tabii oradan şeye de gidiyoruz. Eline niye bu kadar kolaylıkla silah alabiliyor zaten'e gidiyoruz ki, o artık Amerikalıların problemi, onu kendileri çözsünler.
Daha 2 hafta önce valiyi kaçırmayacaklar mıydı Michigan'da?
Evet, bir de o vardı. Yani bu eve kapanmanın bir faydası bu oldu herhalde toplu alanlardaki. Çünkü şey haline gelmişti son zamanlarda, haftada birkaç haber halindeydi Amerika'dan gelen. Hani okul, özellikle en dehşet vericisi okullar, yani küçücük çocuklara kadar inen bir vahşet olduğu için. Ama hani evlerde en azından daha az oluyor gibi. Orada da tabii aile içi şiddetin arttığı bilinen bir durum. Neyse, evet, filmlerden biraz dağıldık konu olarak. Tekrar sinemaya dönüyorum.
Bir de ortak yapım var bu hafta. Değil mi?
Evet, Türkiye, Ukrayna ve hatta Gürcistan ortak yapımı Son Kale Hacı Bey. Osmanlı'nın Son Kalesi adında bir film bu. Aslında birileri bunu incelerse çok güzel olur bence. Hani hem yapım koşulları hem filmin kendisi. Çünkü Ukraynalılar, daha doğrusu işte Karadeniz'in kuzeyinde 1700'lerin sonlarında geçiyor hikaye. Ve Osmanlı İmparatorluğu ve Tuna Siçi Kuzey Karadeniz sahili için Rusya ile savaşmaktadırlar diye başlıyor bülten. Yani Rusya buradaki büyük düşman ve Ukraynalılarla Türkleri de birleştiren, demek ki bu Rusya karşıtlığı olmuş bu film içinde. Hacı Bey Kalesi. Son kale olarak kalmış ve de bu şeyleri ben Tuna Siçi kozaklarını hiç tanımıyordum bundan önce. Bir adet kozakı Andrei adlı bu son kaleye gönderiyorlar Osmanlılara haber iletmek üzere İstanbul'a sultana. Ancak o esnada o kale de ele geçiyor Ruslar tarafından ve bu Ahmet Paşa kalenin komutanı zindana atılıyor. Ancak kızı kurtuluyor. Kızı da annesi Ukraynalı genç bir kızımız. Böyle nerelerden o ortak yapım detaylarının hikayeye girmiş olduğu da bir hayli ilginç. İşte Andrei yaralanıyor ama Fatma ona yardım ediyor. Bir şekilde mektubu İstanbul'a ulaştırmaları lazım şeklinde macera devam ediyor. Filmin yönetmeni Ukraynalı.
Ya aslında günümüzde de yani Rusya-Ukrayna çatışmasının en temel alanlarından biri Kırım zaten. Dolayısıyla günümüze de böyle bir şey yapabiliriz. Evet. Gönderme.
Oyuncularda da Türk oyuncular var. Ukraynalı olduğunu tahmin ettiğim oyuncular var. Gürcü oyuncular var. Yurder Okur, Deren Talu, Alexander Sokolov ve İrakli Maruashvili başrollerde.
Deren Talu da Defne Samyeli'nin kızı değil mi? Galiba bu ilk başrolü olabilir.
Evet, evet, ben o kısmı kaçırmışım. Evet, yani böyle bir karışık kadro aslında bir yandan merak etmiyor değilim. Tamamen akademik bir taraftan. her ne kadar hani sinefil olarak fragmanı çok çekmediyse de hani bu proje nasıl ortaya çıktı, temsilleri nasıl tercihlerde bulundu çok merakımı çeken sorular şu anda.
Akademik inceleme için biz özel bir gösterim yapalım seninle.
Evet. Son olarak da aslında haftanın benim gördüğüm tek filmi ve her ne kadar sinemalara gitmeyin desek de tavsiye etmek isteyeceğim filmi Missing Link by Link, Kayıp Efsane. Aynı zamanda evet, animasyonu film haftanın.
Evet, yerli seslendirenler belli mi?
Bülten'de maalesef yok. Fragmanda da yine yazmıyor. Fragmanda gördüğüm kadarıyla iyi bir seslendirme yapılmış ama orijinal kadro esas çok iddialı.
Yani böyle Hugh Jackman, Zach Galifianakis, Zoe Saldana, Stephen Fry ve Emma Thompson.
Evet.
Daha yani, kim olsun?
Hani hem İngiltere, hem Avustralya, hem Amerika'dan gayet iddialı isimler. Filmin yönetmeni Chris Butler. Laika stüdyosundan geliyor bu film. Laika'da son senelerde stop motion animasyonla dikkat çeken bir stüdyo ve çok güzel filmler ürettiler. Bu da onlardan biri. Böyle biraz tarihi bir film aynı zamanda. Missing Link denen By Link de Yeti gibi bir şahsiyet. Ama işte konuşmayı da öğrenmiş. Yazı da yazıyor. O yüzden mektup yazıyor bir araştırmacıya. Diyor ki benim kuzenlerim varmış bir yerde. Beni alıp onlara götürür müsün? İşte 1800'lerde böyle hala keşifler sürerken ve maceracı insanlar çeşitli egzotik ülkelere seyahatler ederken gerçekleşiyor. Ve de Bay Link yanında Lionel ve Adelina ile kuzenlerini bulmaya yola çıkıyor. Hakikaten tatlı bir karakter olmuş. Zach Galifianakis orijinalinde seslendirmiş. 2,5 metre boyunda, 300 kiloya yakın. O cüssesinden de birazcık rahatsız olan aslında aralardan hep göze battığı için. Geçtiğimiz senenin sürpriz hitlerinden biri olmuştu. Altın Küreler'de en iyi animasyon ödülünü almıştı Missing Link. Oscar'larda da adaydı. Sonra o ödülü Toy Story 4'e kaptırdı ama kısa bir süre için böyle yoksa Oscar'ı da mı alacak gibi bir soru işareti yaratmıştı zihinlerde. Çünkü ondan önce hiç çok da duyulmuş bir film değildi. Ama hakikaten tatlı bir animasyon. Ama tabii yine de sinemalara gitmek soru işareti.
Evet, ama bir şekilde hani izlemek de keyifli olabilir. Belki platformlardan birine gelebilir ailecek izlemek için de. Öbür taraftan tabii sinema dünyasından haberler de geliyor ve bir şekilde pandemi koşulları altında gerçekleşen festivallerin ödülleri de geliyor. İstanbul Film Festivali bu sene parçalı gerçekleşti. Önce ulusal yarışma oldu, şimdi de uluslararası yarışma ve belgesel yarışması bir arada gerçekleşti. 9-20 Ekim tarihleri arasında sinemalarda gösterimler oldu. Onlara paralel olarak çevrimiçi gösterimler devam etti. Hatta bugün galiba çevrimiçi gösterimlerin son günü.
Yok, daha birkaç gün devam ediyor. 25'ine kadar diye hatırlıyorum. Benim bugün seyretmeye niyetlendiğim filmler hala var. Uluslararası yarışmada Altın Lale en iyi filmi Ukrayna'dan Atlantis aldı. Valentin Vasyanovich'in yönettiği.
Evet, jüri özel ödülü isim Alex Piperino'nun yönettiği Denizaltısı da Olsun isteyen Can Temizleyici filmine gitti. Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda ve Filipinler'den bir ortak yapım bu da.
Mansiyon ise Mickey ve Ayı filminin başrolü Camila Morone'ye verildi.
Halk ödülünü ise İran filmi Mahnaz Muhammadi'nin Oğul ana filmi aldı.
Bir de tabii bizim merakla beklediğimiz belgesel yarışması vardı. Ulusal belgesel yarışması. Bu sene Antalya'da da çoğu yarışmış olan birbirinden ilginç belgeseller yarışıyordu burada. Ve aslında Antalya'dan çok farklı bir sonuç olmadı. Yine en iyi belgesel Deniz Tortum'un Maddenin Hallerine gitti. Burada ama bir değil iki mansiyon vardı ve orada bir film daha eklendi. Çünkü mansiyon yine jüri özel ödülünü Antalya'da alan Mimaroğlu'na verildi. Serdar Kökçioğlu'nun yönettiği.
Diğeri ise Zeynep Dada'nın yönettiği Ah Güzel İstanbul'a gittim. Mansiyonda paylaşıldı böylece.
Evet, yani belgesellerden biraz daha bahsetmek istiyoruz aslında. İkimiz de bir kısmını izleme şansı bulduk. Bu arada uluslararası yarışmanın Fipresk ödülünü söylemedik. O da ana ödülü alan Atlantis'e verildiğini. Atlantis çok net galibi oldu bu seneki uluslararası yarışmanın. Ulusal belgesel yarışması bu sene hakikaten hem Antalya hem İstanbul böyle bir kendi aramızda da hani hem Yeşil'le hem başka sinefil arkadaşlarla konuştuğumuzda yeni bir belgesel çağı mı acaba bize müjdeliyor dedirtecek filmlerle doluydu ki bunlar ödül alanlar, ödül almayanlar arasında da çok iyi filmler var.
Evet, doğru. Ki biz ikimiz de yeni belgesel ödülünü alan Deniz Tortum'un yönettiği Maddenin Hallerini çok beğendik. Belki ilk ondan konuşarak başlayabiliriz.
Evet, Deniz Tortum bundan önce Anadolu turnesini yapmıştı. Orada hani tarz olarak benziyor aslında. Daha gözlemci belgesel, hani kamera olayların etrafında böyle doğrudan bir kendi müdahilliği yok. Ama burada bence daha bir olgunlaşmış, daha bir netleşmiş. Ve de Cerrahpaşa'daki hayata böyle bir bakış atan, bizi oranın ne sokan.
Hatta o kamera açılış planında dönüyor böyle. Bir grup doktorun ve tıp öğrencisinin etrafında dönüyor. Neyin etrafında döndüklerini kısa bir süre içerisinde tahmin etmeye başlıyoruz ama onu göstermeyi bir erteliyor. Ve sonunda o kaçınılmaz an geliyor ve görüyoruz. Yani seyirciyle o kadar güzel bir ilişki kuruyor ki daha o ilk plandan itibaren. Ben şimdi birazdan size bir şeyler göstereceğim. Siz de ne göstereceğimi tahmin ediyorsunuz. Ama gördüğünüzde muhtemelen yine de şok olacaksınız. Ama olsun, ben böyle size döndüre döndüre diyerek yani çok güzel selamlayarak başlıyor. Çok çok çarpıcı. Bir kadavran etrafında, evet, bir grup doktor ve doktor adayı
şey hissi de var. Yani belki de göstermem. Hani çok kolay bir şey göstermeyeceğim çünkü. Siz bir düşünün o arada devam etmek istiyor musunuz? gibi bir hali de var onun.
Ama yani işte bir taraftan da Cerrahpaşa İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, orası bir üniversite hastanesi aynı zamanda. Yani bir eğitim hastanesi de. Ve nesiller boyunca Türkiye'de sağlık alanında, tıpta en önde yer almış, çok kıymetli doktorlar yetiştirmiş, kendi adına ekol olan bir yerden de bahsediyoruz. Ve son dönemde de yani orasının artık kapanacağına, bütün bu yeniden yapılandırmalar vesaireler bir anlamda da Cerrahpaşa'nın bildiğimiz haliyle biteceğine dair de çok fazla şey konuşulurken çok da hüzünlendim açıkçası ben izlerken. Hiçbir şeyin tabii ideal olmadığını, hiçbir şey filmlerde ya da televizyon dizilerinde gördüğümüz gibi değil gerçek hayatta. Ama öbür taraftan o mekana dair de bir sözü var filmin. Mekanı ele alışı itibariyle de koridorlarda uzun uzun o planlar. Bana sanki Cerrahpaşa'yı bir bina olarak da bir insan vücudu gibi ele almış. Biz evet, onun damarlarında dolaşıyormuşuz gibi de geldi.
Evet. O kameranın akışı şeyler arasında ve hani her bir oda aslında hep aslında şikayet edilen de bir şeydir ya, hastaneye gidince doktorlar bazen çok soğuk davranabilir. Çünkü onlar için bir odada bir tane var, öbür odada bir tane daha var, öbür odada bir tane daha var. Önlerinden geçerken de görüyoruz. Halbuki oradaki hasta için bunların her bir saniyesi çok zor ve yoğun anlar. Ama orada biraz da o hastanenin içinde bir parçası olarak biz o şeyi de hissediyoruz. Yani dolu zaten her taraf. O yüzden de böyle bir hani sıradanlaşıyor da bir yandan, evet, tek tek bazı hastaları görüyoruz. Onları da bir miktar anlıyoruz hallerini, ama daha hastanenin içinden bir hikaye. Dediğin gibi hatta binayı da sahiplenerek anlatılmış bir hikaye.
Evet, yani açıkçası çok fazla spoiler da vermek istemiyorum. Hakikaten Melis'in de dediği gibi birkaç gün daha devam ediyor gösterimler. Dolayısıyla bir yerinden yakalayıp mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum, maddenin hallerini.
Evet, önümüzdeki başka festivallerde, gösterimlerde de herhalde izleyiciyle buluşur. Belki gösterime de girer. Diğer belgeseller de, yani şöyle bir şey diyeyim, hepsine belki çok detaylı girecek vaktimiz yok şu anda, ama genelde Türkiye'deki belgesellerle ilgili şöyle bir şikayet dile getiriyoruz. Konular çok ilginç, müthiş hikayeler var. Ama hani hep aynı tarzda konuşan kafalar ve arşivi birleştiren, hani o içeriğe özgü yeni bir dil yaratmaya çabalamayan bir belgesel sinemamız olduğundan şikayet ediyoruz genelde. Bu sene tam da bunun tersine, anlattığı hikayeyi nasıl en iyi anlatabileceğini düşünen ve onun için yeni çözümler geliştiren filmler var karşımızda.
Evet ve umut ediyorum ki birazcık daha geniş seyircilerle buluşma imkanı buldukları anda bu filmlerin her birini yönetmenin de sizinle bir araya getirmek, programımızda ağırlamak ve filmlerin yapılış sürecini yönetmenlerinden de size çok dinletmek de istiyoruz bir taraftan. Mansiyon ödülü alan Ah Güzel İstanbul ve Mimaroğlu da bunlardan. Bu iki filmin ortak tarafı ise bence görüntü ve ses arasında kurdukları ilişki üzerinden bambaşka bir hikaye anlatıyorlar. Ah Güzel İstanbul'da tarihi bir İstanbul anlatısı üzerinden bugünün İstanbul'una bakıyor Zeynep Dadak. Ve aslında bu uyum ve uyumsuzluktan, bu çok sevdiğimiz şehre dair bizi tekrar tekrar düşündürüyor. Mimaroğlu'nda ise Serdar Kökçüoğlu, Mimaroğlu'nda hem İlhan Bey'in hikayesini görüyoruz, ama İlhan Bey'in hikayesini görürken hem onun müzikleri kullanılıyor, neredeyse tamamen onun müzikleri kullanılıyor. Ve buna eşlik eden görüntülerin büyük bir çoğunluğu bizzat yine kendisinin çektiği görüntüler. Çünkü hayatta bir noktada fotoğraf çekmeye ve video çekmeye soruyor. Ve inanılmaz acayip bir arşiv var. Ve tamamen o arşiv görüntülerini de kullanarak bu ikisi arasından bir hikaye anlatmaya başlıyor. Orada da bu sefer İlhan Bey'in yanı sıra eşi Gökçe Hanım'la tanışıyoruz. Onunla olan ilişkisi üzerinden aslında bir ilişkiyi anlatıyor. İlişki içerisinde insanların varoluşuna, yaratmasına dair bir şeyler söylüyor. Ve bunun bütün aslında kendi mikro kozmosları nasıl etkilediği. Hakikaten orada da çok çok özel bir iş var ve çok özel bir arşive ilk kez erişimimiz oluyor böylece.
Evet, bu arada o iki filmin bir ortak yönünü daha buradan analım ve tebrik edelim. Mimaroğlu ve Ah Gözel İstanbul'un kurgucusu Eytan İpeker, ikisini de o kurgulamış. O da yetmiyor. Eytan İpeker'in kendi çektiği Miss Holocaust Survivor da yarışmadaki filmlerden bir diğeriydi. Onu da ayrıca buradan tebrik edelim.
Miss Holocaust Survivor da bu senin ilginç filmlerinden biri. Evet. Çünkü yani gerçekten filmin başlığı doğru. Öyle bir şey var demek istiyorum öncelikle. Böyle bir temsili bir güzellik yarışması yapılıyor. İç güzelliğine bakan ama gerçekten iç güzelliğe bakan. Soykırımdan kurtulanlar arasında böyle bir güzellik yarışması düzenleniyor İsrail'de. Ve aslında burada bir böyle bir fundraising gibi hani fon toplama, bağış toplama amaçlı da daha önce de Melis'e söylediğim bir şey vardı. Sanki hani bu konu üzerine her şey söylenmiş gibi hissederken tamamen yeni bir şey söylemeyi başaran, bu olayı yakalayan ve bunu ele alıp anlatırken içinde bulunduğu bağlamıyla birlikte müthiş de eleştirel bir bakış açısı getiren. Çok çok ilginç bir film o da.
Evet, yani Holocaust üzerine değil de günümüz hatıra, hafıza, hafızanın belleğin yeniden belirli amaçlar için oluşturulması, ulus kimliğinin inşası diyeyim çok akademik bir şekilde ama bunun biraz da istismara varan şekilde
kesinlikle
inşası ve buna da işte belli bir yaşın üstünde hayatta bir şekilde kalmış İkinci Dünya Savaşı boyunca Avrupa'da bir takım kadınların bayağı buna alet edilmesi aslında hikayemiz.
Hikayenin bir yerine de Amerikalı evanjelistler giriyor ama nasıl olduğunu ben burada anlatmayayım.
Her yere gidiyorlar.
Her yerden çıkıyorlar. Gerçekten öyle. Eytan İpeker'i de tekrar tebrik etmiş olalım. Hem filmi hem de diğer filmlerdeki kurgu işi için.
Evet, bu hafta programımızı sonlandırmadan evvel size yine müzikler seçtik. Ve geçtiğimiz haftalarda Netflix'te yayınlanan ve bir hayli konuşulan bir filmi seçtik bunlar için, bu müzikler için.
Evet, The Trial of the Chicago Seven geçtiğimiz hafta Netflix'te gösterime girdi. Bir süredir merakla bekleniyordu. Gerçek bir hikaye sinemaya aktarıldı. Senaryo yazarı zaten senaristik konusunda bence hani yaşayan en iyi isimlerden biri Aaron Sorkin. Aynı zamanda yönetmen koltuğunda da karşımıza çıkıyor. Bir önceki filmine nazaran biraz daha olgun olmakla beraber yönetmen Sorkin'in senarist Sorkin seviyesine çıkabilmesi için bence birazcık da çalışması lazım. Ama her halükarda gerçek bir hikayeden uyarlanan bir şöyle diyeyim dava, bir duruşma filmi. 1968 yılında Chicago'da gerçekleşecek olan Demokratik Parti Kongresi'ne katılmak ve hatta orada birazcık da huzuru kaçırmak üzere gitmeye karar veren farklı farklı aktivist grupların oraya gitmesinden sonra gerçekleşenler. Sonrasında tabii bu farklı grupların liderlerinin topluca bu davada yargılanmalarıyla sonuçlanıyor. Bu da bu meşhur davanın hikayesi. Yönetmenin yanı sıra tabii başrollerdeki oyuncular müthiş bir kadro var karşımıza. Şahane oyunculuklar izliyoruz. Bunu da söyleyebilirim.
Evet, yani yine böyle bir kim varsa burada halinde. Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt gibi isimlere ilaveten son Emmy'lere kadar benim şahsen pek bilmediğim ama ikisi de birer Emmy alarak adlarını duyuran Jeremy Strong ve Yahya Abdülmateen II daha oyuncular arasında.
Evet, Joseph Gordon-Levitt. Bir de tabii bir Michael Keaton giriyor ki bir yerde onun altını çizmiş olalım. Chicago 7 oldukça bence hikayeye de sadık kalarak anlatıyor. İyi oyunculuklarıyla da çizgin üstünde kalıyor. Müzikleriyle de zamanın, dönemin ruhunu gayet güzel yansıtıyor.
Biz de şimdi o zamanın ruhunu ve müziklerini dinletmek istiyoruz size. Ve bu haftaki programımızı burada noktalıyoruz.
Programımızı noktalarken geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan Açık Radyo'nun kurucu ekibinde yer alan arkadaşımız Ahmet Özgür'ü de anmak istiyorum buradan. Ahmet'le çok güzel programlar yaptık zamanında. Benim radyoculuğu öğrenmemde çok emeği olan insanlardan biridir. Kendisini buradan sevgiyle ve özlemle de anmak istiyorum size veda ederken.
Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.
Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.